Action'dan hepinize merhaba. Yılın en iyi filmlerinden biri olan Tereddüt Çizgisi 3 Mayıs'ta vizyona giriyor. Ben de bu hafta filmin ekibiyle birlikteyim. Sevgili yönetmenimiz Selman Nacar, oyuncularımız Tülin Özen, Arman Uslu. Oğulcan eklemem gerekiyor mu?
Bazen.
Peki, Oğulcan Arman Uslu ile birlikteyim. Efendim, film ilk kez Türkiye'deki ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yaptı. Siz programı izlerken festival sonuçlanmış olacak, ödüller verilmiş olacak ama biz şu an bilmiyoruz. Dolayısıyla yönetmen Faruk şu an altyazıyla verilmiş kazandığınız ödülleri yazıyor altta ama biz bilmiyoruz şu an.
Bakalım kimleri tebrik ediyor olacağız.
Hadi Tülin. Film neyi anlatıyor? Biraz onunla başlayalım istersen. Sonra Selman'a bolca sorumuz olacak çünkü.
Tamam. Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Benim için heyecanlı bir şey. Yönetmenin yanında, senaristinin yanında bir filmin neyi anlattığını anlatmak zor bir soru. ama başından sonuna da varım. Bunu da yapabilecek olmam gerek aslında. Canan'ın hikayesi diye düşünüyorum ben. Filmde gerçekten bol bol Canan'ı görüyoruz. Canan İngiltere'de hukuk eğitimi almış, İngiltere'de hukuk
doktorasını
yapmış. Ve sonrasında aslında İstanbul'da avukatlık yapan fakat aile bir durumdan dolayı, bir sağlık durumundan dolayı, annesinin sağlık durumundan dolayı Uşak'a gelmiş ve şu anda Uşak'ta aslında mesleğine devam eden biri. En zor günlerinden birini anlatıyoruz kendisinin. Bir taraftan annesiyle vedalaşmak üzere biri, bir taraftan da çok önem verdiği bir davası var. Vicdanen çok sıkıştığı, psikolojik olarak çok sıkıştığı bir günü üzerine, iki günü üzerine aslında film diye.
İki şafak arasından sonra iki günün hikayesi bu sefer değil mi Selman?
Evet, böyle sıkışmış, arada yoğun, tempolu, ritmik, heyecanlı, merak uyandıran, zor bir gününü anlatıyoruz yani.
Harika. Peki Arman, seni sinefiller İlker Çatar'ın iki filminden hatırlayacaklar. Hadi sen biraz filmografinden bahset çünkü çok iyi filmleri var Arman'ın. Belki hatırlayamayabilirsiniz diye ben bir ön tanıtım yapmak istiyorum.
İlker Çatak'la başladım ben sinemaya. Söz senettir Türkçesi. Sonra İlker İstanbul'da bir film daha çekmeye karar verdi, İstanbul Bahçesi diye. Orada da çalışmak istedi. Sonra İlker'le ikinci filmimi yaptım. Ondan sonra George Miller'la 3000 Yıllık Özlem filmine gittim.
Selman'la dördüncü filmi.
Selman'la dördüncü filmimi çekmiş oldum.
Türkiye'deki
ana dilinde...
Biraz seyirciyle buluşan ilk film.
Aynen.
Harika bir kariyer başlangıcı değil mi?
Çok güzel, evet.
Ama çok peki, iyi bir oyuncu. Hadi o zaman yine sana dönmeden Tülin küçücük bir şeyle geçti ama sen de biraz kendi rolünden bahseder misin bize?
Tabii ben Musa Sarı rolünü oynuyorum. Canan'ın savunduğu kişi rolünü oynuyorum. Ya sınıfsal bir mesele var filmin bir yerinde ve aslında temelindeki filmin temelinde yatan şeylerden biri de bu. Saç ayaklarından biri bu ve Musa mecbur kalmış, bir şeyleri yapmaya mecbur kalmış birisi. Bir takım yalanlar söylemiş birisi ve filmin bir yerinde de ortaya çıkacak bu. Dolayısıyla Canan'ın karakterinin gidişatını ve belli kırılma noktalarında onu tetikleyen bir rolüm var.
Bir şey soracağım, burası acaba bayağı spoiler gibi.
Yok spoiler olmadı, ben müdahale ederdim, merak etme.
O zaman...
Hayır olmadı.
Tamam.
Bak hiçbir şey açıklamadan çok gayet...
Sen diyorsan kesinlikle
doğrudur. Yok, olmadı.
Tamam.
Çok da güzel özetliyordu. Evet. Sen niye bozdun çocuğu?
Evet, birazcık konsantrasyon da aldım.
Çok özür dilerim.
Öyle yani yoksul bir çocuk ve desteğe ihtiyacı olan bir çocuk ve o desteği aradığı noktada da Canan karakteriyle karşılaşmış ve bir noktada hikayeleri beraber ilerliyor.
Böyle özetleyebilirim.
Evet, gayet güzel özetlediler. Bence gayet de merak uyandırıcı bir şekilde özetlediler filmi. Hadi sen biraz o zaman bize başlangıç noktasında geri dön. İki Şafak arasında da yine Uşak'ta çektiğin, yine bir hukuk dramasıydı. Bir üçlemeye dönüşecek gibi geliyor bir taraftan da.
Tabii. Şimdi genel itibariyle ben bir filmi yapmaya başladığım zaman bazı heyecanlandığım meseleler üzerine düşünüyorum. Çünkü aslında bu kadar uzun soluklu bir yolculukta heyecanlanmadan bu süreci devam ettirmek çok mümkün değil. O yüzden birazcık filmin başında bu hikayeyi anlatmaya beni iten, heyecanlandığım, keşfetmeye çalıştığım meselelerden bahsedebilirim. Bunlardan ilki bu filmde aslında biz hiç özel mekan görmüyoruz. Film tamamen kamusal mekanlardan oluşuyor. Film postanede, cezaevinde, hastanede ve tabii ki merkezinde olan mahkemede geçiyor. Filmde sadece bir yer var özel alan olarak kabul edebileceğimiz belki. O da Canan'ın arabası. O da Canan'a ait olmayan bir araba. Yani aslında hepimizin bildiği bir kamusal alanla yüzleşme ve ait olamama hissini birçok sebepten dolayı sıkışmış bir karakterle, işte özel hayatıyla profesyonel hayatı arasında büyük bir şehirden küçük bir şehire gelmiş gibi, aslında güçlü bir insan olmasına rağmen bir sistemin içerisinde mücadele etmek zorunda kalan bir karakter üzerinden anlatıyoruz. Bu açıdan bu mekanlar benim için çok önemliydi. Onun dışında ben hukuk fakültesinde okuduğum için o zamanlardan beri aslında mahkeme filmleri üzerinde de düşünen bir insandım ve Türkiye'de bildiğiniz gibi çok fazla bu alanda yapılmış film yok. Gerçekten de çok zor. Çünkü işin hem bir prosedürel tarafı var hem de tabii ki dramatolojik bir tarafı var. Ve bu yüzden de yazma süreci uzun solukluydu. Hem çok ciddi bir araştırma gerekiyordu. O yüzden de çok defa mahkemelere gidip geldik. Hatta daha sonra senaryo yazdıktan sonra oyuncu arkadaşlarla da mahkemelere gidip geldik. Hem işin bir prosedürel tarafı vardı. Bir taraftan aslında seyirci de o mahkeme salonunun içindeymiş gibi hissetsin istiyordum. Oradaki izleyicilerden birisi olsun istiyordum. Çünkü aslında bu filmde seyirciyi bir şekilde bu hikayeye tanık olmasını istiyorum. O yüzden de gözlemleyici bir dil kullandım. Ama bir taraftan da tabii ki sinematografik, dramatolojik açıdan merak uyandıran, takip edilebilen bir film yapmak istedim. Bu yüzden de bunu gerçekleştirmek çok zordu. O yüzden de uzun bir yazım süreci oldu. Ama işin temelinde hem bu mekansal, kamusal alana dair yaklaşım, hem bu sistemin içerisindeki sıkışmış karakterin psikolojik olarak onu takip etme süreci, hem de Canan'ı takip ederken bir taraftan da seyircinin, Canan'ın seyirciye ayna olması ve seyircinin film bittikten sonra onun film boyunca sorduğu soruları aslında kendine sorabileceği bazı meseleler vardı. O da suç gibi, masumiyet gibi, ceza gibi, adalet, hukuk. Aslında filmin sorduğu bazı soruları seyirci kendisine de sorabilsin. Ve onun hissettiği aslında sıkışmışlık hissini hissetsin istiyordum. Böyle bir yerden yazmaya başladım hikayeyi.
Harika. Zaten o hissi de o kadar iyi geçirdin ki hepimize. Tabii ki bunda Tülin'in o müthiş oyunculuğunun, Tülin'in neredeyse filmin başından başlıyor. Tülin sonuna kadar Tülin'den başka kamera neredeyse oyuncu görmedi gibi. Hani evet. Onun yanında gördük biz herkesi. Dolayısıyla çok ilginç bir olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda da. Peki o hissi yaratırken, o yazarken o hissi yaratmaya çalıştım dedi. Sen nasıl aldın o pasını, gole çevirdin onu çok merak ettim. Yani dediğim gibi benim bu sene gördüğüm en iyi performanstı seninki.
Teşekkür ederim. Biz çok konuştuk. Dolayısıyla aslında ne yapmak istediğini, ya bir şekilde sinema yapıyorsan, kamera önünde bir şey yapıyorsan gerçekten yönetmenin ne yapmak istediğiyle çok orantılı senin yaratmaya çalıştığın şey. Eğer o onunla aynı şeyi istemiyorsa sen istediğin kadar yapmaya çalış. Bir yerde anlaşamıyorsunuz ve o tabii ki de galip geliyor. Çünkü yazmaya başlamışsan 2 sene önce çekecek, monitörün başında, sonrasında montajını yapacak. Her şeyine o karar verecek. Dolayısıyla aslında onu anlamak ve o ne istiyor anlamak bence kamera önünde bir şey yapıyorsan çok çok önemli. Ve dizi değil, hani ne olacağını biz de bilmiyoruz dedik bir şey değil de başı sonu ben hakimim dediği bir şey yapıyorsan o anlamda aslında Selman'la anlaşmak ve o ne istiyor anlamak daha şey benim için en kıymetli şeylerden biriydi. Mesleki bir şey çalışmam gerekti, çok zevkli bir şey tabii ki. Uzunca, en uzun diyaloglarım aslında terimlerle ve şeyle geçiyor. Aynen. Bir mahkeme ortamında ve Canan olarak da değil, Canan'ın avukat personasıyla geçiyor. Bu çok keyifli bir şeydi benim için.
Onu da söylemem gerekiyordu. İki ayrı Canan izliyorduk biz filmde. Tabii. O mahkeme salonundaki savunmadaki Canan, bir de mahkeme salonu, mahkeme kapandıktan sonra bir oyuncu gibiydi aynı zamanda, evet. Canan orada da müthişti.
Teşekkür ederim. Ne güzel bunları duymak.
Bu zaten sen... bizim çok konuştuğumuz da bir şeydi. Yani evet. Bir Canan karakteri var. Özellikle mahkeme dışında, hastanede ve ailesiyle ilişkisinde ortaya çıkan. Ama bir de Tülin'in de söylediği gibi mahkemede bir avukat Canan var. Ve biz bunu her ne kadar bilsek de ikimiz de çok iyi, sette de birbirimize hatırlatıyorduk. Şu anda aslında hangi andayız ve nasıl bir duygudayız diye. Bu anlamda da takip edilmesi önemli ve kolay olmayan bir süreçti. Özellikle Tülin için.
Ya bir de evet, yani mahkemede ötekine devam ettirirsen zaten seyirciyi de mahkemeye alamıyorsun aslında. Onlar hala Canan'ın hikayesini izliyor. Hmm. Şimdi öyle bir şey değil aslında. Şeyi, mahkemedeki süreci, gerçekten Musa ne yaşamış, neyin içindeyiz, ne savunuluyor, ne yapılıyor. Aslında Canan avukat personasına geçip de diğer hikayeyi bırakabildiği için seyirci de anlayabiliyor oluyor. Başka bir dramayla yapışık izlemiyorlar değil oradaki mi? Süreci. Evet.
Çok, çünkü çok zor bir şey. Kılan da zaten bence aslında bu anlattığı
bence
şey.
Bence de o. Bir de yani bu kadar terimin, bu kadar konuşmanın geçtiği bir şeyi seyirci gerçekten anlıyor. Mesela benim çok korktuğum bir şeydi. Ya takip edebilecekler mi? Çok terim var. Yani yok, ve yok, böyle hiç. Hani an be an gerçekten ben ne kadar madde sayıyorsam hepsini anlıyorlar. Hı-hı. Tatlı bir polisiye bile yaratılıyor aynen, aslında aynen, orada. Aynen. Olay takibi, aa öyle dedi ama bak kameralarda bilmem neymiş gördün mü falan da bilmem. Yani seyirciyle hele şimdi tabii ki de Türkiye'de izlemek ve birebir altyazı okuyan biriyle değil de dinleyen biriyle izlemek. Aa falan o nidalar gelmeye başladı filme. Bu çok zevkli bir şey çünkü evet. Gerçekten polisiye gibi takip ediyorlar aynen, o kısmı. Yani. Orada yani, da Selma'nın koyduğu mesafe, Canan'ın öteki hikayesine koyduğu mesafe çok doğru diye düşünüyorum. İşte orada da ben onun yapmak istediği şeye hizmet ediyorum aslında. Hı. Bundan da çok keyif aldım. Bu kadar katmanlı bir oyunculuk çalışmaktan da çok keyif aldım. Çünkü yani 90 dakika boyunca çabalayan bir kadın izliyoruz ve neredeyse boşakta kaldığı duygusuyla empati kurabileceğimiz bir anı biliyor. Kadın öyle bir anı yok çünkü.
İşte onu söyleyecektim. Yani karakterle empati kurmaya çok meraklıyızdır izleyici olarak ama Canan karakteriyle empati kuramıyor. Tam empati kuracağımız anda başka bir şey yapıyor.
Evet.
Bu sefer de diyoruz ya yok ya yine olmadı.
Evet.
Karakteri çok ilginç kılan taraflarından biri de bu. Yani dediğim gibi çok katman katman okuyabiliyoruz filme. Çok sorular soruyoruz kendimize. Bazı soruların cevaplarını alamıyoruz. Veya bazı soruların cevaplarını istediğimiz açıklıkta alamıyoruz. İşte belki de Arman'ın hikayesi de böyle bir hikayeydi değil mi? Yani şimdi bu spoiler'a girebilir diye şimdi öyle bir tutuyorum ağzımı ama.
Ben spoiler dedektörü olarak.
Değil mi? Yani mesela onun hikayesinin de tam istediğimiz gibi bir sonuçlanmamış olması da aslında hani filme ilginç kılan taraflarından biri. Sen ne düşünüyorsun?
Yani aslında Selman'ın burada yapmaya çalıştığı şey önemli. Çünkü orada bir şey söylese, daha önce açıklamıştır belki ama yani orada bir şey söylese aslında yönetmen olarak birinin arkasında duracak. Ama yani filmin karakterlerine baktığımızda herkes bütün o yol ayrımlarında ne yapacağını seyrediyoruz ve aslında biri bir tarafa giderken aslında onun da şeyini seyrediyorsun. Yani sebepleri var ve oraya doğru gidiyor. Neden gittiğini anlıyorsun vesaire. Bütün o kırılmalardaki yönelimlerin yönetmen tarafından hiç arkasında durmaması ya da karşısında durmaması aslında Selma'nın bence başarısı. Evet. Senaryonun da başarısı bence. Şeye bir şey eklemek istiyorum ben mahkeme sahnesiyle ilgili. Ben Venedik'te filmi ilk defa izledim ve tamam içindeyim, izliyorum filmi, o sahneleri çektik ama mahkeme sahnelerine geldiğinde ben hikayeyi takip etmeye başladım. Hı hı. Ve ne diyor? Halbuki yani hayatımda en çok dinleyerek oynadığım iş yani bu. Bu kadar dinlediğim hiçbir şey olmamıştı. Bütün filmi dinledim neredeyse. Ve ona rağmen ben filmi seyrederken sahne beni aldı ve bütün hikayeyi tek tek tamam şimdi bu haklı. Sonradan ben şeyi fark ediyorum. Ben bunun oyuncusuydum. Hı. Yani bir an seyircisi olarak buldum kendimi.
Senin hikayenin de hani bazen seyirci olarak her şeyin nihayetlenmesini istiyoruz ya. Evet. Yani senin hikayende de öyle bir nihayet yoktu diye okuyorum ben. Veya farklı farklı şeyler okuyorum ama.
Yani şöyle, filmin aslında ilgilendiği meseleler neyle ilgilenip neyle ilgilenmeyle çok alakalı bu. Aslında film kendi derdiyle alakalı meseleleri açık ediyor zaten. Ve bütün karakterler Arman'ın da söylediği gibi kompleks. Aslında aynı hayatta olduğu gibi insanların motivasyonların tek bir sebebi olmuyor. Tam olarak da zaten böyle bir hayatın, böyle bir sistemin içerisinde yaşadığımız zaman ve bizim farklı arzularımız, motivasyonlarımız, sebeplerimiz varken böyle önemli meselelerle karşılaştığımız zaman nasıl reaksiyon veriyoruz? O yüzden bu anlamda bir şeyin sonucunun ne olduğunu söylemek çok kolay bir şey. O kadar kolay bir şey ki bir dakikada bile aslında açıklayabilinecek kadar. Asıl zor olan şey bu kompleks yapının içerisinde kalıp bir şekilde işte Canan üzerinden, Musa üzerinden, filmdeki karakterler üzerinden o sıkışmışlığı ve o sorgulamayı kendisine yöneltebilmek. Bence bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
İki filmde de aynı şey vardı. İnsanları hani kendi karakterleri kendi sorguya itmesi. Ama İki Şafak arasında hani hem Uşak dedik hem hukuk draması dedik. Ama anlatım dili ve biçimi olarak iki film birbirinden son derece evet. farklı. Orada bir yoğun karakterler izliyorduk. Burada neredeyse tek karakter üzerinden işte hikayenin gelişimi ve sonuçlanmasını izledik. Yani diyorum ya hani bazı şeyleri benzetiyorum ama aslında birbirinden son derece farklı film. Mekan aynı. Bir polisiye mi denir, ne denir? Bir adli bir hikayenin etrafında dönüyor olması aynı ama dediğim gibi
evet, yani bambaşka iki film. Evet, ikisi bir defa filmin en temel perspektifinde şöyle bir farklılık var. İki Şafak arasında etrafında olan meseleler, gerçekleşen meseleleri reaksiyon gören bir karakteri izliyorduk ve dışarıdan içeriye doğru bir bakış vardı. Ama burada en başından beri yapmak istediğim şey zaten sanki neredeyse Canan'ın kafasının içinden, içeriden dışarıya bakıp ve onunla birlikte tamamen olayları gözlemleyip, öğrenip ve nasıl reaksiyon gerçekleşeceğini onu takip etmek. Neredeyse bir noktadan sonra psikolojik bir meseleye de dönüşüyor zaten film. O yüzden dediğim gibi yaklaşımı tamamen farklıydı. Hikaye zaten çok bambaşka. Sadece benzer evrenlerde geçiyor. Onu da dediğim gibi aslında evet bir üçleme düşünüyorum. Ama burada hemen sonra yapmak istediğim bir iş değil. Şu anda halihazırda üzerine çalıştığım başka bir proje var zaten. Ama belki yıllar sonra dönüp bununla alakalı bir üçüncü film de yapmak istiyorum. Yine benzer evrenlerde geçen. Aslında bir şekilde hikayenin farklı, bu temaların farklı yönlerine merkezini alan, burada sonuçta bir mahkemeyi merkeze alan ve suç meselesi üzerine yoğunlaşan bir filmdi. Bunun farklı perspektiflerini gösteren bir film daha yapmak istiyorum ileride tabii ki.
Peki biraz hadi şeyden bahsedelim, daha magazin tarafından bahsedelim. Çekim süreçleri nasıldı? Hani dün şeyde konuştuk biraz, filmin son arkasında soru cevaptı. Hani ellerin donmuş hatta, aman annen duymasın falan diye. O süreçlerden de hadi biraz bahsedelim, bir şey öyle tatlı tatlı bir kapanış yapalım.
Kesinlikle yapmak, anlatmak, konuşmak isterim. Sesim duyulsun isterim burada, hadi. Bu mecrada.
Oyuncular neler çekiyor diye.
Yani bunu anlatmamdan Selma Mancı hiç mutlu değil ama bunu anlatacağım arkadaşlar. Dedi ki Uşak'ta çekeceğiz. Evet. Harika. Ve işte Ocak'ta çekeceğiz, Şubat'ta çekeceğiz, Mart'ta çekeceğiz falan diye böyle tarihler, bazı tarihler konuşuldu. Dedi, aa soğuk olacak dedim. Hayır olmayacak dedi. Dedim ki yani Uşak'ta soğuk olacak. Sonra gittik ve tabii ki de çok soğuktu. Ve bana dedi ki senin yüzünden oluyor şu anda bunlar. Dedim ki bu bir coğrafya bilgisidir. Ne kadar da coğrafyaya sağlam diyebilirsin. İşte ne kadar da zekisin, ne kadar öngörülüsün diyebilirsin. Ama senin yüzünden oluyor diyemezsin bana. Uşak'ta film çekiyorsun, soğuk. Uşak'ta film çekiyorsun ve soğuk olacak. Ve nitekim gerçekten çok soğuktu. Bir noktadan sonra ben bu filmi bir kadının bir şehirde üşüme hikayesi olarak özetleyecek hale de geldim. Ellerim gerçekten renk değiştirdi ve mordu. Yani mosmordu. Niye? Biraz fil ayağı gibi görüyordum ben ya. O kadar şey olmuştum. Balçık mor arası bir renkti. Dolayısıyla...
Peki o niye incecik bir ipek gömlek üzerine incecik bir ceketle oynattın kızcağızı?
Çünkü karakter olarak öyle bir kadın.
ne bileyim o kadar yani, üşür mü diyorsun o kadar?
Yani üşümesi o kadar yardım etti ki bana gerçekten. Bazı sahnelerde hayatta kalmak dışında hiçbir şey düşünmeden oynamak durumunda kaldım gibi. Abartıyorum tabii ki ama gerçekten dirayetli, inatçı ve her şeye rağmen orada atik ve sıcak kalmaya çalışma hali bana gerçekten çok yardım ettiğini düşünüyorum. Hiç de hastalanmadım. Oh. Gayet de güzel bitirdik aslında. Oh. Ben uşağın soğuk olacağını bilip bunu çok rahat kabullenerek gitmiş. Ve bunun üstesinden gelmiş bir insanım.
Hatta biz Tülin'le bir noktadan sonra bunu kendi aramızda bu aslında hikaye soğuğa karşı mücadele eden bir kadının hikayesi gibi böyle bir tırnak içerisinde espri yapıyorduk. Bir açıdan da aslında doğru, yani şöyle doğru, etrafında gerçekleşen insani veya kamusal, sistemsel bir sürü sebebe karşı mücadele eden bir insanı görüyoruz ya, aslında bu anlamda sanki onun bir metaforik karşılığı gibiydi bizim için.
Evet, bir de bir fırtına var ve geliyor ve gelmekte olan. Dolayısıyla bence -17 ona çok hizmet eden bir rakam.
-17'yi gördünüz mü?
Gördük. Şöyle, bizim çektiğimiz bina terk edilmiş bir binaydı. Ve biz bütün filmdeki gördüğümüz mekanları, mahkeme, adliye için söylüyorum bunu, mahkeme salonunu, kalem odasını, bütün o koridorları biz yaptık. Ancak bina boşaltılırken oradaki kalorifer sistemi de götürülmüş ve biz UFO'larla ısınmaya çalışıyorduk.
Koca bina yani.
O yüzden tabii ki böyle UFO'yu gördüğün yerde ısınıp UFO'nun yanından geçince üşüdüğün bir şartta çektik yani.
Evet, ne kadar yani sürdü şöyle bu çekim? Üç seviyede UFO vardı. Ayakta, hani bel hizasında ve suratta ve ben böyle hani kestik denince önce ayağa gidip sonra biraz sırtımı mırtımı, belimi en sonunda suratımı falan açıyordum. Ve dönerek ısınıyorsun. Biraz tavuk döner falan gibi hissettim. Kırmızı bir ışık var orada ve ben onun etrafında dönerek ısınmaya çalışıyorum.
Abi ben hiç düşünemedim böyle bir şey bu kadar hani korkunç olduğu şartların.
Yani öyle görünmüyor. Zaten şey de çok tabii ki de yani bina gerçekten inşaat olduğu için öyle ama
ne kadar sürdü bu işkence?
İşkence değil ya. O kadar tatlıydı ki her şey. O kadar güzeldi ki. Yani. Bir ay. Bir ayda çekti. Evet. Böyle güzel bir film. Evet. Mükemmel bir çekim süreci bence.
Ayman, sen ekleyeceğin bir şey var mı bu Tülin'in söylediklerine?
Senin açımdan. Benim açımdan.
Sen de o soğuktan muzdarip olanlardın.
Tabii ki. Evet, yani orada olup da muzdarip olmamak imkansız. Evet. Yani
özellikle bina değil de bizim bir araya geldiğimiz 2-3 sahne var. Ve o oda gerçekten yani çıplak inşaat bile değildi. Yani oranın soğuğunu tarif edemem. Herkes herhalde böbreğini, ciğerini, bir şeyini bıraktı orada. Ama Tünin'in dediği gibi bence faydası oldu.
Bir de şeyi bilmiyordum ben mesela, tereddüt çizgisi hani, yani tereddüt çizgisi hani o sınır falan anlamında anlıyordum. Halbuki bambaşka bir anlamı varmış. Tıp yani
tıbbi de bir terim.
Bir terimmiş. Hadi onu da senin ağzından dinleyelim. O karakterin ağzından duyuyoruz çünkü onu öğreniyoruz.
Ya zaten Musa sınırda bir karakter. O tereddüt çizgisi meselesi zaten yani Musa gibilerin yaşamı zaten hep şeydir hani, bir şeylerin kıyısındadır, bir şeyleri aşmıştır, bedel öder ya da bir şeylerin daha gelmemiştir vesaire. Dramaturjik olarak bence zaten direkt örtüşüyor yani Selma'nın yapmaya çalıştığı şey zaten o. Herkes, bütün karakterler açısından o. Yani Musa açısından da yani bedene zarar vermek aslında şey yani kendinden vazgeçmek gibi bir şey ve biraz şeyden bahsedebilirim belki burada. Yani Musa ilk Selman'la bir araya geldiğimizde hani ben Musa'yı oynamayı çok istedim bir araya geldiğimizde de ve hani şeyi düşündüm, bana öyle bir faydası oldu. Hapiste olan biri ve bu sınıra dayanmış birini oynamak yani biraz benim hapishanem neresi, ne hayatımda vesaire gibi şeylere götürdü beni. Ve sürekli dinlemek vesaire. Hani benim oyuncu olarak da şeyi fark ettiğim bir süreç oldu. Ben az dinliyormuşumu fark ettim yani. Karşımdakini, bana söylenen şeyleri vesaire. Onun dışında yani beraber çalışmış olmaktan çok mutluyum ve diğer cast, yani bence çok iyi bir cast'ı var filmin.
Çok, yani ikinizin sahneleri özellikle hani böyle gönlüne dokunur ya, böyle titretir ya, öyle anlarda.
mahkeme sahnelerinde özellikle bir arkadaş grubu var. Oyuncu ve bir arkadaş grubu var. Hepsi birbirinden yetenekli oyuncular.
Selma'nın kadrolları diyorum ben onlara.
Aynen. Ve onlar geldiğinde ben ilk hani mahkeme sahnesine oturdum o sandalyeye ve etrafıma baktığımda yani herkes bir şey yapıyor ve baktığım şeyden çok etkilendim. Ve yani oynamak için bence bir oyuncuyu çok fazla tetikleyen bir şey. Etrafının bu kadar dolu ve coşkulu olması, herkesin bir şey tutması. Bu da Ezgi Baltaş'ın ve Selma'nın bir aradaki başarısı muhtemelen. Hı hı. Öyle.
Çok güzel anlattınız ya.
Teşekkür ederiz.
Yolculuğa Venedik'te başladığını söylemeyi unuttuk. Film ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Arkasından dünyanın farklı coğrafyalarındaki farklı festivalleri gezdi. Şimdi İstanbul Film Festivali'nde ve Cuma'dan itibaren de sinemalarda, başka sinemada. Hadi kapatmadan önce ben böyle şu an uğraştığınız işleri sormak istiyorum. Öyle kapatışı yapıyorum her zaman. Senden başlayalım. Bir dizi çektin. Bize sürpriz oldu. Hadi biraz kısaca ondan bahset.
Evet. Yakın zamanda çekimlerini bitirdiğim İstanbul Ansiklopedisi adında Netflix'te yayınlanacak bir dizi çektim. Aslında benim için dizi gibi değildi. Çünkü 8 bölümde benim yazdığım ve yönettiğim çok uzun bir film çekmiş gibi bir süreçti. Yeni çekimleri bitti. Şu anda post prodüksiyon sürecinde. Umarım yakında yayınlanacak. Ve
tarih belli değil daha,
belli
değil
henüz.
Peki. Müjdar'ın oynaması beni çok heyecanlandırdı. Çok hoşuma gitti. İyi ki diyorum. Sayende onu izleyeceğiz tekrar. Evet Tülin, devam eden işlerinden de bahset ama.
Devam eden işlerimden bahsedebilirim zaten şu anda. Nora 2 ve Terörizm diye iki oyunum var. Bahçe Galata ekibimle beraber kendi kurduğumuz tiyatromuzda. Ve iki tiyatronun Canavar adlı oyunuyla. Tiyatrodayım.
Bir de hemen şeyi söyleyelim bari kapatmadan. Tatlı bir hoşluk olmuş. Gülçin Kültür'le ikiniz filmde de kız kardeşsiniz. Canavar oyununda da kız kardeşsiniz. Evet. Ve tatlı bir benzerlik var. Ondan belki birkaç cümleyle bir şey söyleyebilirsin.
Gülçin Kültür Şahin'le orada da abla kardeş oynuyoruz. Bu filmin başka bir versiyonu gibi. Bu filmde başlayan abla ve kardeşlik serüvenimiz şu anda tiyatro sahnelerinde devam ediyor. Sonrasında bir takım platformlarda ve şeylerde de yerimizi almayı düşünüyoruz.
Sende armağan var mı şu an bir şey?
Şu an Kara Ağaç Destan diye bir dizide oynuyorum şu an. Sezon arası verildiğinde ben de bir oyun çalışacağım. Önümdeki gündemlerden biri bu. Bu şekilde.
Peki. Ben üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Tereddüt Çizgisi yılın sahiden en iyi filmlerinden biri. Bütün izleyicilerin görmesini isterim. Bizi izleyen herkesin izlemesini isterim. Evet, Action'dan bugünlük bu kadar. Tereddüt Çizgisi'ni izlemeyi ihmal etmeyin ama. Görüşmek üzere.